Ayrım 12, sayfa 183, 17. Mona Lisa, unutkan inek ve gündelik olaylar. Bu sabah uykuyla uyanıklık arasında daha önce hiç başıma gelmeyen ilginç bir görüyle karşılaştım. Ustaca aydınlatılmış, modern bir sergi salonu görüyordum. Duvarlarda hepsi aynı boy onlarca tablo asılmış. Bu tablolar üstlerindeki özel lambalarla aydınlatılmışlardı. Ama işin garip tarafı, tabloların tamamının Mona Lisa olmasıydı. Onlarca Mona Lisa yan yana dizilmişti. Gezmeye başladım. Resimlere yakından bakınca ilginç bir şey fark ettim. Resimler Mona Lisa olmasına Mona Lisa'ydı. Saçlar, gülümseyiş, ellerin birbirine kavuşturulma biçimi, duruş, giysi, hatta arkadaki manzara tıpatıp aynıydı. Ama her tablodaki yüz ifadesi başka bir kadını çağrıştırıyordu. Bu da tabloları farklılaştırıyor, hepsine ayrı bir ifade veriyordu. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı en baştaydı. O resimden yayılan gizemli gülümseme ve huzur, hemen yanındaki tabloda yerini bambaşka bir ifadeye bırakıyordu. Çünkü ikinci tablodaki yüz, Hillary Clinton'ı akla getiriyordu. Onun yanında Rahibe Teresa, onun yanında Indira Gandhi, onun yanında Türkan Şoray, sonra Marilyn Monroe, bir sonraki Arzu, daha sonraki Tansu Çiller, Hatice Hanım, Ludmilla, annem, Margaret Thatcher, onun yanında saymakla bitmeyecek galiba. Onun için burada bırakayım. Her tablonun önünde durup uzun uzun bu kadınlara bakıyordum. Aynı resim ve aynı yüz olmasına rağmen adlarına değişik ifadeler yazmak gerekirdi. Mesela huzur, hırs, şefkat, masumiyet, kötülük, utangaçlık, fettanlık, intihar eğilimi, nefret, gizem, iktidar açlığı, iyi niyet. O sabah kalkmam çok uzun sürdü. Çünkü bir türlü bu sergiden ayrılamadım. Her Mona Lisa beni kendine çekiyordu. Gezerken sergide iki kişinin eksik olduğunu fark ettim. Biri aşağıda yatan kızdı, öteki de Olga. Nedense bu ikisi yoktu sergide. Belki de resim altını yazmanın karmaşık olmasından, bir kelimeye indirgenememelerinden kaynaklanıyordu bu durum. Biraz sonra Hatice Hanım geldi. Yukarıdan seslenip kıza kahvaltı götürmesini rica ettim. Aradan 10 dakika geçti geçmedi ki telaşla yanıma fırladı. Kızı o halde görünce çok merak etmiş, üzülmüş, vah garipçik, o koca kırbaşın yanında el kadarmış zaten. O hayvan da hiç öyle yapmazmış. Kendi Muharrem'iyle kardeş gibi oynarlarmış. Ama ne olmuş da acep kızcağızı perişan etmiş böyle. Bir açıklamada bulunmadım. Yüzüne de bakmadım. Çünkü biraz önceki sergide gördüğüm Hatice Hanım iyi şeyler çağrıştırmamıştı bana. Bir fesatlık sezmiştim onun tablosunda. Bir uğursuzluk. Ne bileyim, bir içten pazarlık hali. Gerçi kendisi öyle değildi şimdi. Yüzü yine gepgergin, temiz havada yaşayanlara özgü elma yanaklar, parlayan bir cilt ve tabii o kadar hamur işinin Rumeli usulü kol böreklerinin kaçınılmaz sonucu olan kilolar. Bu börek lafını niye açtım biliyor musunuz? Yemek kokusuna tahammül edemediğim evime ille de bir takım yiyecekler sokma ısrarının sonucunda o günde peynirli kol böreği getirmişti. Kız bayıla bayıla yemiş biraz önce. Ben de bir tadına bakar mıymışım acaba? Harika bir şeymiş. Muharrem neredeyse bütün tepsiyi bitirecekmiş de dur oğlum yavaş demek zorunda kalmış. Biraz da mühendis beye götüreyim. Bunun ısıtılacak bir şey olup olmadığını sordum. Isıtılmasa da olurmuş. Soğukta yenirmiş bu börek. Bunun üzerine hadi getir biraz bari dedim. Kahveyle beraber geldi. İtiraf etmeliyim ki çok lezzetliydi. O gün planım yazmakta olduğum denemeye devam etmekti. Bu yüzden kızın odasına hiç uğramadım. Çünkü bir gidersem sorularının ardı arkasının kesilmeyeceğini biliyordum. Bıraktım, kendi kendine oyalansın. Cinayet odasındaki masama oturdum. Defterimin kısa notlar aldığım bölümünü değil de daha kapsamlı yazılarımı yazdığım bölümünü açtım. Son dönemlerde başıma gelen binbir olayla yarıda kalmış olan denememi yazmaya koyuldum. Nietzsche'nin aktif unutma tezi üzerinde çalışıyordum. Ona göre hayvanlarla insanlar arasında temel bir tarihsellik farkı vardı. Hayvanların tarihselliği yoktu. Dün ve bugün arasında bir fark hissetmezlerdi. Bu tarihsel bilinç insana özgüydü ve hayvanları kıskanmamız için bir sebepti. İnsanın geçmişini araştırması acı veren bir deneyimdi. Mutlu olabilmenin tek şartı unutmayı başarabilmekti. Hayvanların yaptığı gibi neredeyse hafızasız yaşamak ve mutlu olmak mümkündür. Ama hiçbir şeyi unutmadan yaşamak imkansızdır diye yazmıştı. Ya da konuyu daha basit bir biçimde açıklarsak, uykusuzluk, derin düşünceye dalmak, tarihselliği hissetmek, yaşayanlar için zararlı ve sonunda ölümcüldür. Bu yaşayanlar kavramının içine bir insan, bir halk ya da bir kültür dahildir. Filozofun hayran olduğu Kont Mirabeau için kendisine yapılan saldırıları ve aşağılık eylemleri affetmesi diye bir şey söz konusu değildi. Çünkü zaten bunları unutmuştu demesi de az şey değildi doğrusu. Hayvanların pasif bir biçimde hatırlayamaması demek olan unutmak yerine Mirabeau'nun unutması, hayata hizmet için yaratıcı bir biçimde geçmişi yeniden biçimlendirme, zararları telafi etme ve aktif bir unutma eylemiydi. Bu noktada batılı filozoflardan ayrılıp bizim doğu dünyasına yönelmek istedim. Şirazlı Sadi'nin insana nasıl tarif ettiğini not ettim defterime. Yek katriye hunest ve hezar endişe. Yani bir damla kan ve bin endişe. İşte unutmayı başaramayan insanın trajedisi bu sözlerde gizliydi. Ömrünü endişeyle tamamlamaya ve sürekli acı çekmeye mahkum olan bir zavallı ruh. Nietzsche'den yaklaşık 600 yıl önce Mevlana diyordu ki, "Geçmişi unut, koy bir kenara, yeni bir sayfa aç, kurtar benliğini dünden, bugünün çocuğu ol, bütün bilgeliği ve gülümseyişiyle gençliğin, şu anı hiç terk etme ne olur. Sonsuza uzanan şu günü terk etme." Denememin bitişinde vardığım sonuç tatsızdı doğrusu. Çünkü Nietzsche de Mirabeau da yeni bir şey söylememişti. İslam mutasavvıfları onlardan yüzlerce yıl önce bulmuşlardı bu gerçeği. Ben de bunu söyleyerek düşünce dünyasına özgün bir katkıda bulunmuş sayılmazdım pek. En iyisi bu makaleyi de unutmaktı. Yazdıklarım bu kez de daha yazar yazmaz gözümden düşmeye başladı. Ama yine de içimde ufak bir teselli payı kaldı. Biz mühendisler bir yapıya parça parça değil, bir bütün olarak bakma, taşıyıcı kolonlarını, statik hesaplarını yapma ve bütün detayları bir genel plana oturtma disiplinine sahip olduğumuz için unutma erdemi adlı değersiz denemem en azından böyle bir işlevi yerine getirmişti. Yeni düşünce geliştirmek kadar veriler arasındaki bağlantıları belirlemek de önemliydi. Kimse görmeyecek olsa bile. Böylece dalıp gitmiştim. Saati de, kızın varlığını da unutmuştum. Zaten unutma üstüne değil miydi çalışma? Kalkıp kızın odasına gittiğimde akşam olmak üzereydi. Yatakta uzanıyordu yine. Ben girince başını beni hiç fark etmemiş gibi öte yana çevirdi. Ama bu davranışı beni fark ettiğini daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkardı. Saçlarını savurma huyu vardı ya bu kızların. Yerine göre öfke, yerine göre cilve, yerine göre şaşkınlık ifade eder. Bu seferki savurma bir öfkeyi anlatıyordu. Kusura bakma dedim. Bir deneme üzerinde çalışıyordum. Dalıp gitmişim. Aptallık işte. Ayağın nasıl, daha iyi mi biraz? İlaçlar iyi geldi mi? Böyle konuşup sorular sormanın saçma olduğunu anlayıp sustum. O da uzun bir süre bana surat yaptı, sonra sitemle konuştu. Değdi mi bari saatlerce yazdığınıza dedi. Yine mi edebiyat? Hayır dedim. Bu sefer unutkan bir inek üstüne. Güldü. İyi misiniz siz ya dedi. Her seferinde şaşırmayayım diyorum ama yine şaşırtmayı başarıyorsunuz beni. Ne demek unutkan inek? Bak dedim. Ve ona şu hikayeyi anlattım. Bir inek düşün. Ne dünün anlamı var onun için, ne de yarının. Sabahtan akşama kadar yiyor, içiyor, sindiriyor, dinleniyor. Ertesi gün yine aynı şeyleri yapıyor. O ana bağlı olarak yaşıyor. Ne hüzün var, ne merak, ne kaygı, ne de can sıkıntısı. Sorsan ineğe, desen ki, niye bana mutluluğundan söz etmiyorsun da öylece bakıp duruyorsun? Sana der ki, ne söyleyeceğimi hep unutuyorum. Sonra bu cevabı da unutur ve sessizliğe gömülür. Kız alt dudağını büktü. Aman ne ilginçmiş dedi. Bu mu felsefe dediğiniz? Evet dedim. Kim söylemiş bunu? Nietzsche. Sıkılmış gibi iç geçirdi. Bu sözde ne var şimdi Allah aşkına dedi. Niye okuyorsunuz bu adamı? Deli de ondan dedim. Siz de delisiniz dedi. Karşılık vermedim. Sadece güldüm. Niye bu kadar meraklısınız deli olmaya peki? Çünkü en büyük akıl delinin aklıdır dedim. Sonra hikayeyi anlamadın galiba diye devam ettim. Kerberos sana saldırdığını hatırlamıyor. Vicdan azabı çekmiyor. Kulübesinde mutlu bir şekilde yatıyor. Ama sen belki de ömrün boyunca yanından bir köpek geçse ürpereceksin. Kabus göreceksin. Ama bir unutabilsen. Gözlerini kısarak o hayvanı uyutmak lazım dedi. Kesin lazım. Başka birinin de canını yakacak. O zaman dediklerimi hiç düşünmediğini anladım. Sözü değiştirdim. Sen ne yaptın bütün gün bakalım? Ne yapacakmış? Can sıkıntısından hep kendine trenin altına boşu boşuna atan Anna ile yine boş yere zehir içen Emma denilen kadınla uğraşıp durmuş. Ona göre iki kadın da ruh hastasıymış. O Vronski denen adam da, Rudolf denen, Leon denen adamlar da bu kadınların öldüğüne değmezmiş. Ama da saçmalamışlar. İki romanı da hiç inandırıcı bulmamış. Saçma sapan hikayelermiş bunlar. Eski modaymış, küflüymüş. Bir gün içinde iki romanı da okumuş olmasına şaştım doğrusu. Bunu da söyledim. Okumak derken, o kitapları demek istiyorum. Onların birini bile bir günde okuyamaz insan. Onca sayfa okunur mu hiç ya? Özetlerine baktım. Bunları söylerken kucağındaki iPad'i işaret ediyordu. O zaman hayatı, aşkı, ölümü, felsefeyi, edebiyatı 140 karakterlik tweetlerle ifade eden bir kuşakla konuştuğumu daha derinden kavradım. Aramızdaki uçurum kapanmayacak cinstendi. Birden gülümsedi. Muzip bir edayla iPad'de bir şey daha bulduğunu söyledi. Neymiş? Aleti elime tutuşturdu. Kendiniz bakın. Binbir Gece masallarının desenli bir özeti vardı ekranda. Kapağını çevirdikçe karşına doğu minyatürlerini hatırlatan güzel çizimler çıkıyordu. Yani dedi gülerek, erkek bir Şehrazat'la karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama o da oldu. Hadi anlat bakalım şu Olga hikayesinin devamını. Bu genç kuşağın hiç kül yutmadığını düşündüm. Yüzeysel de olsa online dünyalarında bütün bilgiler ellerinin altındaydı ve hiçbir şeyi atlamıyorlardı. Bizim eski dünyanın bilgileri yanıp mahvolan İskenderiye kütüphanesinin külleri gibi havaya savrulmuştu. Hikaye biterse sabah öldürecek misin beni dedim. Belli olmaz dedi. Hikayenin deyip değmeyeceğine bağlı. Şehrazat gibi ilginç şeyler anlatırsan ben de sultan gibi kelleni bağışlarım. Dün akşam bıraktığında kardeşin, Ludmilla, Olga'nın babası vodka içiyordunuz. Hadi oradan devam et bakalım. 18. Minsk'teki otel, dans eden piyano ve bir sorun. Dedim ki, Pavel, yani kızların babası, Afganistan'dan bahsederken hala ürperiyordu. Sanki kolundan ve bacağından daha önemli şeylerini bırakmıştı orada. Yüreğine bir daha çıkmamacasına bir korku yerleşmişti. Mücahit kelimesini telaffuz ederken bile sarsılıyordu. Pavel, askeri hastaneden çıktıktan sonra garnizondaki evine gelmiş. İki kızıyla yarı aç, yarı tok yaşamaya çalışıyordu. Karısı yıllar önce ölmüştü. Bina sadece lahana ve patates kokuyordu. Belli ki bütün subay aileleri sürekli bunları haşlayıp yiyorlardı. Adam bize Rusya'nın korkunç kaderini anlatıyordu. Birinci Dünya Harbi'nde 3 milyon ölü, ihtilalden sonraki iç savaşta milyonlarca ölü daha. İkinci Harp'te 26 milyon ölü, Afganistan Harbi, şimdi de Proestroika'nın Glasnost'un açlıktan ölmeye mahkum ettiği insanlar. Yani 1900'lerde doğmuş bir Rus erkeği hiç gün yüzü görmemişti. Kadını da yoksulluk ve korku içinde yaşamıştı. Artık bu adamın beklediği hiçbir şey yoktu hayattan. Öksürdüğünde ciğerleri dışarı fırlayacak gibi oluyor, yarım vücudu acıyla kıvranıyordu. Belli ki bu hayatı ancak vodka ve birbiri ardına sardığı ucuz sigarayla dayanıyordu. Ve masanın üstündeki Lenin'le Stalin resimlerine saygıyla bakıyordu. Galiba hayatında en çok övdüğü şey Stalingrad Muharebesi ve iki kızıydı. Zaten onlar için yaşıyormuş. Ne olacaklarını da bilemiyor, her gece kaygılar içinde sabaha kadar düşünüyormuş. Bu yüzden Olga ile Mehmet'in arkadaşlık kurmasını kötü karşılamadı. Hatta karşılarına böyle, ona göre zengin bir mühendis çıktığı için kendisine çok şanslı sayıyordu. Bunların kimini kendi söylüyor, kimini de Ludmilla kendi yorumu olarak aktarıyordu. Hatta bir ara adamın Oksana'yı da bana yamamaya çalıştığından kuşkulandım ama daha çok küçüktü kız. Ben de pedofil değildim çok şükür. O ilk gece gayet dostça geçti. Dönüş yolunda Mehmet sevinçten aklını oynatacak gibiydi. Sarılıp sarılıp beni ve Ludmilla'yı öpüyor, teşekkür üzerine teşekkür yağdırıyordu. Anladığım kadarıyla o zamanlar insanlara dokunabiliyordun diyerek araya girdi kız. Öyle olmasaydı Mehmet seni öptüğü için kıyamet kopardı. Bu konu üzerinde hiç durmadım. Kıza haklı olduğunu belirten bir baş işareti yapıp hikayeye devam ettim. Ertesi gün Mehmet şirket arabasıyla Minsk'e gidip küçük bir lokantayı dolduracak kadar yiyecek ve içki aldı. Akşam yemeğini yine Pavel'lerde yedik. Bu kez ziyaret sofrasına hepimiz oturmuştuk. Hani Tolstoy, Anna Karenina'ya bütün mutlu aileler birbirine benzer diye başlar ya, o ilk cümleyi okudun mu bilmem. İşte biz de o mutlu aileler gibi olmuştuk. Gündüzleri işi zamanında teslim edebilmek için deliler gibi çalışıyor, akşamları hep birlikte vodkalı, havyarlı, neşeli yemekler yiyorduk. Ruslarda bir atasözü varmış. Beyaz ekmek, siyah havyar diye. Ludmilla durmadan bu sözü söyleyip gülüyordu. Chorny'nin siyah demek olduğunu anlamıştık. Çünkü yemekten sonra kafaları iyice bulup da söyledikleri şarkıda Oči Chornye diyordu hep. Siyah gözler demekmiş. Yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Olga hiç bu şarkılara, eğlencelere katılmazdı. Kendi aleminde gibiydi. Odadaki varlığı sanki bir ruh çağırmışsın da onu hissediyormuşsun gibi doğaüstü bir şeydi. Mehmet ise gözlerini bir saniye bile ondan ayırmıyordu. Gece yarısı lojmanlarımıza gidiyorduk. Ama her akşam aile sofrasında buluşur gibi o masaya oturuyorduk. Tek zorluğumuz onların tek kelime İngilizce bilmemeleri, bizim de tek kelime Rusça anlamamamızdı. En basit konuşmada bile Ludmilla'ya muhtaçtık. Bunun ne kadar zor bir durum olduğunu anlayabiliyor musun? Karşılıklı tek kelime edememek, her şeyi Ludmilla'ya bakarak anlatmak, sonra cevabı da yine yüzüne bakarak beklemek. Çok güzel ve hızlı çeviri yapıyordu doğrusu. Ama yine de karşılıklı konuşamamak çok tuhaf bir duyguydu. Hele Mehmet'le Olga için. Bakışıp duruyordu garipler. Peki bu arada kardeşinle Olga arasında hiçbir gelişme olmadı mı? Diye sordu kız. Oldu dedim. Ben de oraya geliyordum. O hafta sonu Mehmet, Minsk'e gitmemiz fikrini ortaya attı. Herkesin hoşuna gitti bu. Oksana babasıyla kalacaktı. Dördümüz başkente gidecektik. Öyle de yaptık. Akşama kadar şehrin güzel parklarını, yeni evlenen çiftleri mutlaka ziyaret ettiği şehitler anıtını falan gezdik. Akşam sana daha önce anlattığım o güzel otelde yemek yedik ve sonra içki içmek için bara gittik. Bar derken hani Mihail ile karşılaştığın bar mı? Doğru hatırlıyordu kız. Hiçbir şeyi unutmadığı için ona bir iki övücü söz söyleyip hikayeye devam ettim. Bir de piyanist başlamıştı orada. Genç bir adam. Çeşitli dillerde şarkılar çalıp söyleyerek herkesi eğlendiren komik biriydi. Hatta hiçbir yerde görmediğim bir icat çıkarmıştı. Piyanonun bir ayağına yay koydurmuş herhalde. Hareketli parçaların en heyecanlı yerinde diziyle kocaman çalgının bir ucunu kaldırıveriyordu. Deyim yerindeyse bu dans eden piyano Olga'nın çok hoşuna gitti. Hele Paolo Conte'nin Via Con Me şarkısını çalmaya başlayınca yüzünde belki de ilk kez gördüğümüz bir mutluluk belirdi. Belli ki bu parçaya bayılmıştı. Piyanist İtalyan aksanıyla "It's wonderful, it's wonderful" derken sallanarak piyanoyu havalandırıyor, bizim gruba keyifle göz kırpıyordu. Durmadan içki içiyorduk. Mehmet bir ara bana Türkçe, "Sen çaktırmadan gidip üç oda ayırtsana" dedi. "Bu gece burada kalalım." "Tamam" dedim. Bir süre sonra kalktım, resepsiyona gidip üç odanın anahtarlarını aldım. Döndüğümde piyanist kim bilir kaçıncı kez Via Con Me şarkısını çalıyor, Mehmet de adama durmadan bahşiş veriyordu. Ona bir göz kırptım. İşin tamam olduğunu anladı. Bana "sen söyle" diye işaret etti. Uygun anı bekledim. Çünkü Mehmet'le Olga, piyanistin söylediği romantik Slav parçalarıyla yanak yanağa dans etmeye başladılar. Biz de Ludmilla ile içki içmeye devam ettik. O sırada kız bana, "siz dans etmediniz mi?" dedi. Sonra ekledi, "Ludmilla ile." "Hayır" dedim, "etmedik, konuşmadık da. Sadece içtik." "Neden?" "Bilmem" dedim, "öyle oldu." Sonra Mehmet'le Olga dönünce çok içtiğimizi, bu geç saatte yola çıkmanın iyi bir fikir olmadığını söyledim. Neden otelde kalıp da ertesi sabah dönmüyorduk? Ludmilla bu sözlerimi Olga'ya çevirdi. Bu fikri herkes uygun buldu. Odaları ayırttım bile dedim. Sonra asansörle üçüncü kata çıktık. Her katta bir görevli oluyordu bu otellerde. Üçüncü katta da koridorda şişman bir Rus kadın oturmaktaydı. Ona neşeli bir selam verdik. Ama sebepsiz yere gülmekten yerlere yıkılan bizim gruba sert sert bakmakla yetindi. Hepimiz sallanıyorduk. Anahtarları çıkardım. Birini Ludmilla'ya verdim. "Bu senin" dedim. İkinci anahtarı salladım. "Bu da benim." Üçüncü anahtarı da Olga'ya uzattım. "Bu da sizin." Olga odada yalnız kalacağını sandı galiba ama ben Mehmet'le "sizin" diye ekledim. Ludmilla bu sözleri çevirdi. Bir şaşkınlık oldu. Kısa bir süre hepimiz sustuk. Sonra Olga güldü ve anahtarı aldı. Sanırım içkiye pek alışık olmadığından fena halde çarpılmıştı. Rüyada gibiydi. Ne olduğunun da pek farkında değildi. Hepimiz odalarımıza çekildik. O kadar sarhoştum ki biraz ayılmak için banyoda yüzüme soğuk su çarptım. Sonra soyunmadan kendimi yatağın üstüne attım. Hemen sızdım galiba. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Sonra odanın telefonu çaldı. Kız, "bir dakika" dedi. "Nasıl oldu da sizin Ludmilla ile aranızda hiçbir şey geçmedi? Pek normal değil bu durum." "Onu tanısan normal olduğunu anlardın" dedim ve devam ettim. "Buz gibi bir kızdı. İçmemize, eğlenmemize rağmen resmi ilişki biçimini hiç bozmuyordu. Beyaz teniyle kontrast oluşturan koyu renk uzun saçlarının güzelliğini sıkı bir topuzla, gözlerinin güzelliğini ise siyah bağ çerçeveli gözlükle saklardı. Hiç kadınsı bir halini görmediğim için aklıma öyle şeyler gelmiyordu. Yalnız benim değil, şantiyede kimsenin aklına gelmiyordu. Sadece iş arkadaşıydık. Neyse, aradan ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Telefon sesiyle uyandım. Mehmet arıyor. Ludmilla'nın oda numarasını soruyordu. Bir şey oldu diyordu. Ne olduğunu sordum. Sonra anlatırım. Sen şimdi Ludmilla'nın numarasını söyle dedi. Söyledim. Bir şey demeden kapattı. Ama benim aklım takıldı bu olaya. Kapıyı aralayıp baktım. Biraz sonra sabahlık giymiş Ludmilla odasından çıktı. Ne olduğunu sordum. Bilmiyorum dedi. Bir sorun varmış galiba, şimdi anlarız. Mehmetlerin oda kapısını çaldı, içeri girdi. Ben de kapının önüne gidip biraz içeriye kulak verdim. İçeriden Olga'nın sesi geliyordu. Ağlıyor muydu, şikayet mi ediyordu, bir şey mi anlatmaya çalışıyordu anlayamadım. Sonra Ludmilla'nın sesini duydum. Hangi dilde konuştuğunu ayırt edemiyordum. İçkiden başım dönüyordu. Odaya dönüp kendimi yatağa bıraktım. Uyudum. Bu arada benim dinleyicimin gözleri kapanmaya, başı önüne düşmeye başladı yine. Uyumamak için direniyordu. Ama ilaçların gücüne karşı gelmesi giderek güçleşiyordu. Mahmur bir sesle sordu. Ne olmuş acaba dedi. Bu hikaye giderek garipleşmeye başladı. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıda buluştuk diye anlatmaya devam ettim. Sonra arabaya binip Borisov'a döndük. Arabayı ben kullanıyordum. Ludmilla önde oturuyordu. Mehmet'le Olga da arkada. Mehmet'e gece ne olduğunu sormak istiyordum ama kızların önünde soramıyordum. Türkçe konuşsak bile olmazdı bu. Böyle şeyler yabancı dilde de olsa anlaşılırdı. Zaten dikkatimi yola vermiştim. Sabahın o erken saatlerinde ortalığı sis basmıştı. Rüya gibiydi her şey. İki yanımızdaki kayın ormanları sisle sarmalanmıştı. Bir büyü alemine dalmıştık. Çok uykun geldi. Hadi uyu. Yarın devam ederiz. Kızın gözleri kapanıyor. Başı önüne düştükçe silkinip kendine geliyordu. Hayır dedi. Uyumak istemiyorum. Bu sözleri söyler söylemez başı yavaşça yastığa doğru kaydı. Soluk alışı değişti. Yüzüne bir huzur ifadesi yerleşti. Derin bir uykuya daldı. O gecede bir süre daha oturdum başucunda. Huzurlu uykusunu izledim. Onun derin uykusunu izlemek beni sakinleştiriyordu. Onunla birlikte ben de dinleniyordum. Mona Lisa. Mona Lisa. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Indira Gandhi. Indira Gandhi. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Nietzsche. Nietzsche. Rudolf. Rodolphe. Vronsky. Vronsky. Czorny. Czorny.